Ayrım 23.
Sayfa 248. Spiegelglass'ın yüzü sarardı ama gözlerini kaçırmadı. Londra'ya gittin. Ludwig'in sesi yükseliyordu. En eski ajanlarından birine benim Gestapo ajanı olduğumu söyledin. İngiltere'deki en güvenli evlerimizden birine girerek disiplin kurallarını çiğnedin. Senin beceriksiz girişiminin gizli kalacağı kadar uyduruk bir örgütlenmemiz olduğunu mu sanıyorsun? Spiegelglass gözlüğünü çıkarıp gözlerini ovuşturdu. Hepimiz gerekeni yaparız. Bunu çok iyi bilirsin. Elbette bilirim. Emirler yerine getirilmelidir ve senin aldığın emir de kuşkusuz beyaz Ruslardan ajan yetiştirmekti. Eski komünistleri yok etmek için onlara ihtiyacın var çünkü. Partiye ne zaman girdin? 1928'de. Şu halde parti üyelerinin birbirleriyle tartışabildiği zamanları hatırlarsın. Dönekler, muhbirler ve fırsatçıların toplu halde katılmalarından önceki günleri. Stalin'in askerleri, devrimi yapanları öldürmek için silahlarını doldururken kendilerine yeni bolşevikler diyenler. Spiegelglass susuyordu. Ludwig'in söylediklerinin doğru olduğunu biliyordu ama Moskova'nın kendisinden ortadan kaldırmasını istediği adamın nedenlerini tam olarak anlayamamıştı. İdam mahkumu konuşmaya devam ediyordu. Benim hakkımda ne emir aldın Spiegelglass? Gestapo ajanıysam hemen kurşuna dizilmem gerekir kuşkusuz. Yoldaş, lütfen anlamaya çalış. Emir en tepeden geldi. Senin sadece Moskova'ya dönmeni istiyorlar. Basit bir yer değişikliği hepsi bu. Biliyorum. Lubyanka yerine neden beni burada yerin 2 metre altına sevk etmiyorsunuz peki? Lütfen yoldaş, şimdi senden resmen beni Avrupa'daki, özellikle Almanya ve İspanya'daki ajanlarınla tanıştırmanı istiyorum. Moskova'nın istediği bilgi 4. dairede vardır. Biz faşist barbarlığıyla savaşmak için istiyoruz bu bilgiyi. Evet, biliyorum. Ama Moskova bu bilgiye sahip. Yezhov ille de istiyorsa Sulutski'ye başvursun. Çok küstahsın Ludwig yoldaş. Spiegelglass yoldaş, biz bu işe başladığımızda ne uğruna çarpıştığımızı biliyorduk. Yerkürenin her tarafında sosyalizmin zafer kazanması adına mücadele ettik. Bazılarımız buna hala inanıyor. Sen ve senin beyaz Rus dostların bir katil çetesinden başka bir şey değilsiniz. Ben sana Paris'te basılan Çarlık Paçavrası'ndan bir yazı kesip getirdim. Voz Rojdenye, 16'ların yargılanıp idam edilmelerinden sonra çıkmaya başladı. Hani geçen yıl aralarında Zinoviev ve Kamenev'in de olduğu idamlar, hatırladın mı? Bir kopyası Stalin'e gönderilmişti. Bunu Moskova'da sana gösterdiler mi? Spiegelglass başını sallayarak hayır dedi. O zaman ben sana okuyayım. Sana teşekkür ediyoruz Stalin. 16 eşkıya, ana yurdun 16 kasabı atalarına kavuştular sonunda. Ama neden sadece 16? Bize 40 ver, yüzlerce ver, binlerce. Moskova nehrine bir köprü yap. Kulesiz ve kirişsiz bir köprü. Sovyet leşlerinden bir köprü ve kendi leşini en üste koy. Sonuncu cümle dışında senin patronunun yaptığı tam da bu değil mi Spiegelglass yoldaş? Ya parti diye sordu Spiegelglass taş gibi bir sesle. Ya partimiz? Devrimi yapan parti öldü. Senin önderin Lenin'in yoldaşlarını öldürmekle meşgul. Senin parti dediğin şey birkaç kişi tarafından yönetilmek üzere yapılmış dev bir bürokratik makine ve o makine de ağır hasarlı. Bu yılın sadece ilk 4 ayında 300 bini aşkın kişi tutuklandı. Bunu bilmiyor muydun Spiegelglass? Siz yeni çocuklar kendinizi akıllı sanıyorsunuz. Başkaları yok olabilir ama siz ayakta kalacaksınız sanıyorsunuz. Hepiniz böyle düşünüyorsunuz. Oysa geriye çok azınız sağ kalacak. Senin gibi hevesli Stalincilerle 3 yıldır konuşuyorum. Çoğu mezarda şimdi. Sen neden hala partiye üyesin Ludwig? Güzel soru. İspanya'da bir zaferin Avrupa'daki gidişi değiştirebileceğini düşünüyordum. Ne yazık ki İspanya kaybedildi. Hitler ile Avrupa'nın fethi arasında sadece Kızıl Ordu duruyor. Evet, Kızıl Ordu. Senin büyük önderlerinin en parlak generallerinden yoksun bıraktığı ama hala faşist yayılmaya karşı güçlü bir engel olan Kızıl Ordu. Stalin'in Fransa ile İngiltere'yi tecrit etmek için Hitler'le bir anlaşma yapmayacağına nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? İkimizin de bildiği gibi buna çok uğraşıyor ama başaramayacak. Stalin faşizmin gerçek anlamını asla kavrayamadı. Spiegelglass elinde olmadan hasmına hayranlıkla baktı. Ludwig içini çekti. Üstelik onların pis işlerini halletmenden sonra seni sağ bırakacaklarını sanma. Olay artık aydınlandı. Yago'da eski Bolşeviklerden bir grubu temizliyor, sonra faşist ajanı olduğu suçlamasıyla kendisi yargılanıyor. Onun yerine daha fazla kuduz köpek öldürmek isteyen Yezhov geçiyor. Bilmiyor ki yakında Yezhov ile yardımcıları da idam edilecek. Bir savaş çıkması için dua et Spiegelglass. Canını kurtaracak tek şey bu olabilir. Sen hesabı öde, ben gidiyorum. Ludwig çıkıp gitti. Spiegelglass hesabın gelmesini beklerken gözleri parlıyordu. Moskova'da kimi zaman karşısına konuşamayacak kadar dövülmüş tutuklular getirilirdi. Yüzlerinde kan boşanıyor olurdu. Spiegelglass sevinçliydi. Bunu gözlerinin önüne getirmek kendisini heyecanlandırmıştı. Kafasının içinde havai fişekler patlıyordu. Ludwig'i de o durumda görmek, kırbaçların şakladığını duymak, kendisini orada bırakıp giden adamı aşağılamak istiyordu. Bu gezegende kaçabileceği bir tek delik yok diye mırıldandı. Sao, Murillo sokağındaki evine yerleri asla doldurulamayacak iki arkadaşını kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle yoksullaşmış olarak döndü. Ancak onların kadın ticareti yaptıklarını öğrenmek de kendisini çok sarsmıştı. Başkanın mahiyeti yeni Rusya'nın asırına bastıkları için kimleri kimlerin öldürdüğünü bilen bir polisin adını vermiş, o da Moskova'dan ayrılmadan önce katillerin adlarını öğrenmişti. Aynı polis memuru katillerin $2000 karşılığı bulunup öldürülebileceğini bildirmiş, Sao ise omuzlarını silkmekle yetinmişti. İki cinayet daha sorunu çözmez. Arkadaşlarım neden öldürüldü? Sao ilk bakışta polisin sorusuna kaçamak bir yanıt verdiğini sanmışsa da durum hiç de öyle değildi. Adam Sao'ya sadece Moskova'da işlerin nasıl yürütüldüğünü anlatıyordu. Her şey satılıktır Bay Sao. Sizi güldürecek bir şey söyleyeyim mi? Kentte bir Amerikan film yapımcısı var. Bazı eski KGB üniformaları bulmuş ve Lubyanka'da film çekmek için izin istedi. Patronların ilk önce politik bir şey olduğunu sanıp reddettiler. Amerikalı kendilerine senaryoyu gösterdi. Bir porno filmi çekilecekti. Herkes güldü. Ama şimdi 3 haftadır pazarlık yapıyorlar. Sonunda işin aslı anlaşıldı. Katiller kadın ticareti yapan bir gruptandı. Rus fahişelerini Tayland'a ve Körfez devletlerine gönderiyorlardı. Baltık tele kızları Kuzey Avrupa'da büyük talep görüyor ve Romanyalı oğlanlar Batı Avrupa'da el üstünde tutuluyordu. Sao'nun öldürülen iş ortaklarının daha çok kültürlü nitelik taşıyan bir rakipleri vardı. Bunlar eski Vietnam ağını kullanarak bütün eski Sovyet cumhuriyetlerinden kadın getiriyorlardı. Çelişkiler giderek patlama noktasına gelmiş ve Ruslar piyasa ihtiyaçlarına dayanacak yerde idareyi kendi ellerine almışlardı. Sao'nun manevi kaybı Rusya, Çin ve İran'ı kapsayan çok karlı 3 işteki aracılık paralarıyla kat kat telafi edilmişti gerçi. İşlerin 3'ü de füze alım satımıyla ilgiliydi. Sao'nun $2 milyon yaklaşan payı Lozan'daki bir bankada güvence altında yatıyordu. Evine vardığında boşandığı karısından bir not bulmuştu. Marie-Louise çocukları ailesinin Britanya'daki evine götürdüğünü yazıyordu. Kendisine Paris'te fazla oyalanmayıp hemen yanlarına gelmesini bildirmişti. Sao ona telefon etmiş, çocuklarla konuşmuş ve bir iki güne kadar gelmeye söz vermişti. Boşanmış olmalarına rağmen dostça bir ilişkileri vardı ve bunun bir nedeni Marie-Louise'in bir zamanlar Fransız askeri istihbaratında yüksek düzeyde bir görevli olan babasının Sao'nun silah ticaretine girmesine yardımcı olmasıydı. Sao aradan bir hafta geçtiği halde Paris'ten kopamamıştı. Eski Vietnamlı dostlarını aramak üzere bekarlık günlerinde uğradığı yerlere bakması da bir sonuç vermemişti. Arkadaşlarını bulmak yerine eski bir Vietnam lokantasına oturup garsonlarla sohbet etmişti. Vladi'yi birkaç kere telefonla aradığı halde evde yoktu. Bir ara uçağa atlayıp Berlin'e gitmeyi düşündüyse de Britanya'ya ailesinin yanına gitme zorunluluğu daha ağır basmıştı. İstasyona gitmek üzere evden çıkmadan Vladi'yi bir kere daha aradı. Bu defa tarihi yaver gitmişti. Selam dostum. Sağ ol, neredesin? Eve döndüm. İstediğin dosyalar bende. Bildiğin gibi pek ucuza çıkmadı. Ama istediklerin sanırım. Şimdi yanımda. Berlin'e gelmek istiyordum ancak Marie Louise ile çocuklar beni bir tanda bekliyorlar. Aceleye gerek yok. Ben gelecek ay Paris'e gelmeyi düşünüyordum ama. Çok iyi. Noel'i bizimle geçir. Babam da Hu'dan gelecek. Seninle hep tanışmak isterdi. Anlaştık mı? Ajandama yazıyorum. Vladi. Evet. Dresden'deki eski günlerimizi hatırlıyor musun? Elbette. Aşırı milliyetçi günlerimden birinde sana Tron kız kardeşlerden ve 1940 yılında bir direniş örgütleyip Çinli saldırganları nasıl ülkeden kovduklarından söz etmiştim. Sen de gülerek siz Vietnamlılar hep zavallı Tron kız kardeşlerden söz edersiniz. Neden ertesi yıl Çinlilerin geri döndüklerini hiç ağzınıza almazsınız demiştin. Vladi bir kahkaha atarak arkadaşının sözünü kesti. Ve neden 2 yıl sonra kız kardeşlerin kendilerini ırmağa atıp yok olduklarını saklarsınız? Senin ilk önce şok olduğunu, sonra gevrek gevrek gülmeye başladığını hatırlıyorum. Şimdi nereden çıktı bu? Birkaç gün önce seni ve Tron kız kardeşleri düşünüyordum. Bir Vietnam lokantasında kendi başıma yemek yerken birden gülmeye başladım. Sağının sesinde Vladi'ye eski arkadaşının her zamanki kadar neşeli olmadığı konusunda uyaran bir titreme vardı. Sao, bir şey mi var? Bilemiyorum Vladi. Bu kadar uyumcu olmaktan, manevi bakımdan her şeyi sindirmekten bıktım artık. Gezgin bir Vietnamlı olmak artık pek hoşuma gitmiyor. Yani? Yeteri kadar para kazandım. Hu ya da Hanoi'ya dönüp ömrümün geri kalanını huzur ve konfor içinde geçirebilirim. Anlıyor musun? Elbette. Engel ne? Çocuklar. Kendini kandırmadığından emin misin? Hem dönmek istiyorsun hem istemiyorsun. Paris'ten sonra Hanoi'da da yaşayabilir misin? Kendine karşı dürüst ol. Haklısın tabii. Ama burada gömülmek istemiyorum. Atalarımın yanına dönmek istiyorum Vladi. Şimdi anladım. Tron kız kardeşlere dönmek istiyorsun. Onlar kendilerini bir ırmağa gömmüştü. Eski dostunla neden alay ediyorsun Vladi? Siz kendi yurtlarında yaşayanlar bunun nasıl bir şey olduğunu bilemeyeceği için sen de beni anlayamazsın. Çok yanılıyorsun Sao. Ben tümüyle köksüz biriyim. Fransa'da doğduğumu sanıyorsun. Çocukluğumun ilk yılları Rusya'da geçti. 8 yaşımdayken Daç'a getirildim. Şimdi Daç da yok. Rus muyum, Alman mıyım, Yahudi olmayan bir Yahudi miyim? Neyim ben? Senin böyle sorunların yok. Neden yakındığını anlamıyorum. Yerinde olsaydım yılın yarısını Vietnam'da, geri kalanını Avrupa'da geçirirdim. Bir aile babasıymış gibi davranmaya çalışma. Sen hiçbir zaman Parisli değilsin. Hanoi'da bir oğlum var. Vladi şaşkınlığından bir an konuşamadı. Kaç yaşında? 3. Annesi? Ne varmış annesinde? Kim? Vietnamlı bir kadın. Onu seviyorum Vladi. Şimdi işler karıştı. Verdiğim öğüdü bir daha tekrarlayayım. Bence sen zamanının çoğunu Hanoi'da, her yaz birkaç ayını da o zamana kadar Provence'da Marie Louise'in olacak villada geçirmelisin. Yani hala seninle dost olmak istiyorsa, aksi takdirde Paris'teki daireni elden çıkarmazdın. Alay etme. Benimki sadece gerçekçilik Sao. Şimdi bunu Marie Louise'e söylemeli miyim sence? Elbette. Istırabı uzatmanın ne anlamı var? Çok daha rahat edersin. Sen Marie Louise'den hiç hoşlanmadın değil mi Vladi? Onunla sadece bir kere karşılaştım. Sorumu cevapla. Hayır. Neden? Seni gerçekten sevdiğine inanamadım. Sekreterin de olsa o. Onu iş seyahati için Hindiçin'e götürdün. Manzaraları ve bu arada şişkin İsviçre banka hesaplarını gösterdin. Olması gereken oldu. Önce düzlüğün sekreterin, sonra karın oldu. Çok da özgün bir örnek değil. Tabii yeni düzenlemenin çok iyi işlediği bazı durumlar vardır. Bence yanılıyorsun Vladi. Marie-Louise ilk başta çok isteksizdi. Çok çalışmam gerekti. Peşinden sineklerin bokun peşine takıldığı gibi gittin. Vladi, ona haksızlık ediyorsun. Hanoi'da bir çocuk yaptın. Anasına aşık oldun ve ben de Fransız karına haksızlık ediyorum diye kızıyorsun, öyle mi? Lütfen Sao, perspektif duygunu kaybetme. Sao gülmeye başladı. Beni neşelendirdin işte. Berlin'e gelebilmeyi isterdim. Korkak olmana gerek yok Sao. Britanya'ya git ve orasını senin D&B fon yap. Çocuklarımı seviyorum Vladi. Onlar da senin armağanlarını seviyor. Seni hemen hemen hiç görmediklerine göre fazla bir yakınlık duyuyor olamazlar. Sen gidince çılgına dönecekler ve seninle Hanoi'da yaşamak isteyecekler. O da mümkün. Hanoi'daki yeni sevgilin o ikisine de annelik etmeye hazır mı? Bilmem. Aklıma hiç gelmediği için böyle bir şey sormadım. İyi olur herhalde. Güzel. O zaman Britanya'ya git. Sen hiç aşık oldun mu Vladi? Gerçekten aşık yani. Yoksa aşk hala soyut bir burjuva kavramı mı? Sen bir aptalsın Sao. Ben Helge'yi sevdim. Hala da seviyorum. O zaman benim Lin için ne hissettiğimi anlarsın. Adı Lin demek. Evet, şimdi seninle konuşurken karşımda onu görüyorum. Neden bana daha önce bahsetmedin? Bilmem, Lin ile kötü bir ilişkim olduğunu sanmanı istemedim sanırım. Hem ne demek istediğimi anlamışsındır. Anladım. Ve bence sen kocaman bir budalasın. Hadi git. Bir tane trenini kaçırma. Döndüğünde telefon edip neler olduğunu anlatırsın. Bir şey daha var Sao. Evet. Sen hala aşk hastalığının pençesindesin değil mi? Evet. O zaman bir dakika bekle. Sana bir şey okuyacağım. Buradayım. Şairin şarkısını dinle. Dinliyorum. Kaybedilen kadında mı? Yoksa kazanılanda mı? Daha çok takılıp kalır hayal. Yanıt kaybedilense kabul et döndüğünü gururdan, korkaklıktan ya da bir zamanlar vicdan denilen büyük labirentten. Ve bellek yinelendiğinde güneş tutulur ve gün gözden kaybolur büsbütün. Çok güzel Vladi. Kim bu? Brecht mi? Hayır hayır. İrlandalı şair Yeats. Vietnamca'ya çevrilmiş mi? Sanmıyorum. Ama Çince çevirisi bayağı iyi. Lin'e İngilizce toplu eserlerini gönderirim. Yeni yayın evimiz için Vietnamca'ya çevirir. Sao, sana düş kurmamanı emrediyorum. Hadi Britanya'ya dostum. Adio. Ciao Vladi. Teşekkür ederim. Sao Berlin'le konuşurken oturduğu koltuktan birkaç dakika kıpırdamadı. Vladi'nin Marie-Louise'in kendisiyle parası için evlendiğini ima etmesinden hoşlanmamıştı. Vladi onların birlikte ne kadar iyi vakit geçirdiklerini bilemezdi. Yatakta birbirlerine ne kadar uyum sağladıklarını bilemezdi. İlişkilerinde gerçi eksik olan bir şey vardı. Sao, karısının kendi işi için ta içinde hissettiği tiksintinin büyüklüğünü asla anlayamamıştı. Sao, olayların kendisini sürüklediği hayattan yakındığında karısı fazla yakınlık göstermezdi. Neden söz ettiği konusunda herhangi bir fikri yoktu. Dostça boşanmalarını ve para konusunda kavga etmeden uzlaşmalarını da bu sağlamıştı. Marie-Louise'in babası kızının rahat bir hayat sürmesini garanti altına almıştı. Senin hayatında hiçbir zaman gereksiz bir yük olmak istemedim Carl. O yüzden seni Helge ile benim için bir yaşam biçimi olan her şeyden uzak tuttum. Demokratik Almanya Komitesi'ni kurduktan sonra normal bir yaşantıya dönmemiz mümkün değildi. 70'li yıllarda yeni bir Almanya için manifesto adlı kitabım, Baro'nun alternatifi kadar değilse de yer altında epeyce başarı kazanmıştı. Bu sefil rejimin nereye kadar itilebileceği konusunda içgüdüsel bir tepki geliştirmiştim ve bunu başarmak insanların hayal ettiğinden biraz daha güçtü. Düzensizlikler ve yer değişiklikleri ortasında belli bir kalıp oluşmaya başlamışsa da hayatımız kesintili bir şekilde sürüyordu. Aslında garip bir tutarlılık yakalamıştık. Hayatlarımız talihin döngülerine tabiydi sanki. İkimiz de uzman birer aktör olmuştur. Humboldt'taki politikadan uzak meslektaşlarımla öğrencilerimin şaşkın bakışları karşısında bir değişim sürecine girmiştim. Bana giderek daha konformist bir tutum takındığımı söylemişlerdi. Annenle birlikte batıya yolculuklar yapmıştık. Hatırlıyor musun? Bunlardan pek hoşlandığını sanmıyorum. Sen öteki çocuklar gibi olmak istiyordun. Haklı mıyım Carl? Yoksa her şeyi gizlice fark ediyor ve batıda normal bir yurttaş olmanın özlemini mi duyuyordun? Bazen ben ölmeden bunları konuşabileceğimizi düşünüyorum. 1984 Mart ayında babaannenin durumu kötüleşti. Kendimi çok kötü hissediyorum Vladi. Ölmeye hazırım artık. Gertrude sürekli yataktaydı. Dışarıda hamur ağaçlarında ilkbahar tomurcukları belirmeye başlamıştı. Doktor gelip ağrı kesici iğneler yapıyordu. Hegel'e sen hafta sonu için Dresden'e gitmiştiniz. Bir tabureye oturup kuruyup büzülmüş haldeki küçük kadına baktım. Yaklaşık bir yıl yattıktan sonra geriye eski Gertrude'dan tanınacak hiçbir şey kalmamış gibiydi. Biliyorum anne. 30 yıl kadar önce yaptığımız barış hala devam ediyordu. Onun Doğu Almanya Komitesi'nin aktif bir destekçisi olduğunu ve bütün yeni üyelerce sevildiğini biliyor muydun? Ülke içinde 400'e yakın destekçimiz vardı. Çoğu partiden ayrılmış olan genç komünistlerdi. Bazıları partinin ileri gelenlerinin çocuklarıydı. Gertrude hepsini tanımayı kendine görev bilmişti. En çok sevdikleri manifestoları kaleme almış, böylece onlara öteki Almanya'da Yeşillerin ve Honecker ve bürokrasisiyle iyi ilişkiler geliştiren SDP'nin solundaki grupların saygısını kazandırmıştı. Yazılarının keskin polemik tonu için kutladığımızda yüzü kahramanca ve yüce gönüllü bir ifadeye bürünüyordu. Karl, doğrusunu söylemek gerekirse Doğu Almanya Komitesi'nin kimi zaman eylemsizlik ve yorgunluktan tıkanıp kalacağını düşündüğüm zamanlar olurdu. Gertrude insanı yüreklendiren demeçleri, Batı Alman parası karşılığında yasak yazıları basacak matbaalar bulması ve yenilgiyi asla kabul etmemesiyle her zaman yardımımıza koşardı. Bu dünyada uzun kalmayacağım Vladi. Beni unutma oğlum. Daima iyilikle hatırla. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Ben her şeyi dava uğruna yaptım Vladi. Bunu asla unutmamalısın. Ani bir gök gürültüsü ve camlara vuran sağanak halindeki yağmur Gertrude'un mesajına ilahi bir vurgu katmıştı. Sabah güneşi yerini yatak odasına süzülmüş olan griliye bırakmıştı. Gertrude'un gözleri birden canlandı, bana baktığını gördüm. Bahar yağmuru anne, bana hep Moskova'yı hatırlatır. Evet, Moskova diye mırıldandı. Biliyor musun Vladi, Moskova bana hep genç Ludwig'i hatırlatır. Dinler, avutur, destekler, öğüt verir. Politbüro'nun gizli toplantısında neler olduğunu öğrenir, sonra da hep gülerdik.